Ayrım 21 sayfa 238. Yukarıdaki paragrafta Sartre'ın etik ve estetiği birbirinden kesin hatlarıyla ayırdığı ve onun sanatın kötücül yönleri hakkındaki düşünceler üzerinde durulmuştu. Her ne kadar etik ve estetik arasındaki bağlantı hususunda Sartre, olumsuz olmasına rağmen sanat ve etiğin ortak birkaç noktasında olduğunu kabul eder. Zira ikisi de yapay, suni ve doğal olana ilave parergadırlar. İyilik ve güzellik insanın sanal eklemlemeleri iken, kötülük ve günah insan doğasının ayrılmaz bir parçasıdır. Sartre'a göre insan denen hayvanın anasının karnındayken zevkini tattığı günah başlangıçtan beri doğaldır. Erdem ise tersine yapmadır. Doğa üstüdür. Çünkü her çağda ve her ulusta hayvanlaşmış insanlığa erdemi öğretebilmek için Tanrı ve peygamberler gerekmiştir ve insan erdemi kendi doğasından hareketle bulamamıştır. Kötülük ise kendiliğinden doğaldır ve insan doğasına uygun olan kötülüğe yönelmektir. İyi ise her zaman yapmadır. Bu yüzden sanat eserlerine benzer. İyi insanların yolları çizilmiş, amaçları belirlenmiştir. Onlar için tek bir yol vardır, itaat. Özgürlük için tek bir yol kalmaktadır. O da kötülüğü seçmek. Bu yüzden Sartre, gerçek sanatçının toplumun vicdanını rahatsız eden kişi olduğuna inanır. O bir şey öğretmeye çalışmaz. Asla bir nasihatçı değildir. Hele ahlakçı olmaktan titizlikle kaçınır. Ona göre kötü sanat hep iyi duygularla yapılır. İster iyi sanat olsun, ister kötü sanat olsun unutulmaması gereken, sanatın insanın isteklerini doyuramayacağı ve acı vereceği gerçeğidir. Sartre, sanatın mutlaklaştırılmış bir öznellik, yani acılarla ve günahlarla kara sarmaşıkların tutuşturduğu bir zevk ateşi olduğuna inanır. Sartre'a göre parlak ve ölümcül olan sanatın en son noktası hiçliktir. Estetik güzellik de bir şey ancak tüketilebilir ise, yani tam biz ondan zevk alırken öldüğünde ya da hiçleştiğinde güzeldir. Sartre'a göre sanat sanat içindir gibi düşünceler anlamsızdır. O, sanatın boş sanat olduğunu düşünür. Sartre bu bağlamda Kant'ın amaçsız amaçlılık düşüncesini ve olgucuların güzelliği doğruluk kavramında aramalarını eleştirir. Sartre'a göre Kant'ın amaçsız amaçlılık ilkesi sanat eserini ya da estetik objeyi nitelemeye uygun değildir. Sanat eseri bir amaç gütmez. Bu konuda Kant'la aynı fikirdeyiz. Ama bu, sanat eserinin kendisinin bir amaç oluşundan ileri gelmektedir. Kant'ın formülü her tablonun, her yontunun, her kitabın içinde çınlayan çağrıyı hiç hesaba katmamaktadır. Kant, eserin önce bir olgu gibi, sonra görü gibi var olduğunu sanıyor. Oysa eser ancak kendine bakıldığında vardır. Ona göre her tablo, her kitap varlığın bütünlüğünün yeniden ele geçirilişidir. Her sanat eseri bu bütünlüğü seyircinin özgürlüğü önüne getirir. Çünkü sanatın en son amacı budur. Yani dünyayı olduğu gibi sanki kaynağını insani özgürlükten alıyormuş gibi göstererek yeniden ele geçirmek ve yakalamak. Estetiği neredeyse görüntü ve doğrulukla özdeşleştiren olgucu felsefe de Sartre tarafından kabul edilmez. Çünkü ona göre olgucular gerçeğin seyretmekle ortaya çıkacağını ve bunun sonucu olarak da kendilerinin yansız bir betimleme yaptıklarını düşündüğünden çocuksu bir akıl yürütme içindedirler ve yanılmaktadırlar. Genel bir değerlendirme yapıldığında Sartre, güzele karşı olumsuzdur. Güzel kötüdür, güzel olan iyi değildir. Güzel ve güzellik varlığın soyutlanması, gerçeğin sapmasıdır. Güzel, varlıktan uzaklaşıp hiçlik hakkında düşünmedir ve bu nedenle kötüdür. Güzelin epistemik ve ahlaki bir değeri yoktur. Bu nedenle edebiyat iyidir, şiir güzeldir, yani kötüdür. Edebiyatta gerçeğe doğru gitme, ona karışmak, onun içinde olma isteği vardır. Ama şiir, resim gibi, müzik gibi ondan kurtulup uzaklaşmak istemektedir. Mesela ayinler. Güzel cümleler, müzik ve dansla kişiyi gerçeklikten uzaklaştırıp onu dinsel inancı hazırlar. Görüldüğü üzere Sart ve onun gibi düşünenler yavaş yol alan, kılı kırk yaran serin kanlı bir düşünür edasındadırlar. Fakat onların ne ispat etmeye ne de ikna etmeye sabır ve vakitleri vardır. Onlar bir haykırış içindedirler. Muhatapları ise ne teolog ne de filozoftur. Bunalım içindeki insanlardır. O, sofistler gibi iyi, kötü, güzel, doğru gibi kavramların uzlaşım, nomos temelinde ortaya konulduğunu, onlarla ilgili kabullerin bizden öncekilerin tutumlarını yansıttığını söyler. Sartre'ın bu düşüncelerine bir de onun solipsizmini eklersek onun sanat, din ve ahlak kötüdür, estetikle etik farklıdır gibi yargılarda bulunmasının kendi içerisinde bir ikilem oluşturduğunu görürüz. Zira iyi, kötü ve güzel bilinemiyorsa o zaman din kötüdür, ahlak kötüdür demenin de bir anlamı yoktur. Yine onun sanatçının yapıtı hakkında onu ben yaratmadım mı diye soramayacağını, çünkü sanatçının Tanrı olmadığını, aynı şekilde Tanrı'nın da sanatçı olmadığını ifade eden cümlesi de kendi içinde tutarsızdır. Acaba Sartre bunları neye dayanarak söylemektedir? Kanaatimizce hiçbir şeye ya da varoluşçu bir filozof olmasına. Estetikçilik ve Wilde. 19. yüzyıl sonlarında estetiği ahlaktan ayıran, ona Kant sonrası tam bağımsızlığını kazandıran, estetik deneyimin en yüksek deneyim formu olduğunu iddia eden ve tüm diğer deneyimleri estetik tecrübe için bir araç gören bir akım ortaya çıkmıştır. Estetik akım ya da estetikçilik diye adlandırılan bu akıma göre sanat ve estetik bağımsız ve otonomdur. Onun ahlakla bir ilişkisinin olmadığı gibi din ve ideolojilerle de herhangi bir yakınlığı yoktur. Sanat sanat içindir ve sanat sadece estetik ölçütlerle değerlendirilebilir düşüncesinde olan estetikçi akımın en önemli temsilcileri Oscar Wilde, M. Foucault ve bir dereceye kadar Martin Heidegger'dir. Biz burada Wilde ve Heidegger'in düşüncelerini tahlil etmeye çalışacağız. Wilde'a göre sanatın dünyası ile etiğin dünyası kesinlikle birbirinden bağımsızdır ve bağımsız olmalıdır. Ahlak bilime ve sanata nüfuz edemez ve etmemelidir. Sanat, ahlakın ulaşamayacağı bir yerdedir. O, gözlerini güzel ve ölümsüz şeylere dikmiştir. Dolayısıyla da ahlak, daha aşağılarda ve entelektüel düzeyi düşük alanlarda hüküm sürer. Seçkinci bir tavra sahip olan estetikçilik, Wilde'da da estetik değerlerin diğer tüm değerlerden daha üstün olduğu ve estetik olmayan nesnelerden uzaklaşılması gerektiği düşüncesine dönüşür. Bu bağlamda Wilde, somuttan uzaklaşmaya çalışan İslam sanatına övgüler yağdırır. Wilde'a göre, insan hayatını mahveden ve yaşanılmaz kılan üç despot vardır. Bunlar beden üzerinde zorbalık kuran despot, ruh üzerinde zorbalık kuran despot ve hem beden hem de ruh üzerinde zorbalık kuran despottur. Birincisine kral, ikincisine papa, üçüncüsünü de halk denir. Despotlar her ne kadar farklı olsa da onların bireyleri ezmek için kullandıkları yöntem hep aynıdır, yani ahlak. Bu yüzden bizi determinizmi ile ezen doğa ve ahlaki öğretilerin baskılarından sadece sanat ve estetik kurtarabilir. Dolayısıyla da modern dünyamızın tek bir dayanak noktası kalmıştır, o da estetiktir. Wilde, estetik ve etik arasında kurulmaya çalışılan ilişkide tam anlamıyla ayrıştırıcı bir rol oynar ve toplumsal baskılara rağmen hayatını bile estetize etmeye çalışarak ayrıştırmada hangi tarafta olduğunu gösterir. Çünkü ona göre estetik ve sanat bir yaşam biçimidir ve devamlı bizi daha ötelere taşımaya çalışır. Burada son bir nokta yoktur. Bizim temsil ettiğimizden daha büyük bir dünyaya kaçıp kurtulmanın yolu var diyebilen resimler önemlidir. Bazen derler ki, sanatçının trajedisi idealini gerçekleştirememesidir. Oysa çoğu sanatçının peşini bırakmayan gerçek trajedi, ideallerini tam olarak hayata geçirmeyi başarmış olmasıdır. Çünkü bir ideal gerçekleştirildiğinde içinde taşıdığı mucizeyi, gizemi yitirir ve bambaşka bir ideal için yeni bir başlangıç noktası haline dönüşür. Görüldüğü üzere Wilde, sanatın tamamlanmamış olması nedeniyle güzelliğe sahip olduğunu Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu gibi yarım bırakılmışlığın aslında gerçek olgunluk ve kusursuzluk olduğunu savunur. Wilde, insanlığın artık ahlakçılara, azizlere geri dönemeyeceğini, günahkarlardan ve sanatçılardan çok şey öğrenebileceğimizi belirtir. Gerçek sanatçı günahkar birisi gibidir. O yapıtıyla yıkar. Sanatıyla bize zararı olmayan sanatçı aslında bir sanatçı bile değildir. Wilde göre günahsız bir dünya, duraklar, acayip bir şeydir günah. Özellikleriyle toplumların hayat deneyimlerini zenginleştirir. Geçerli ahlak kurallarını reddederek bizi daha yüksek bir ahlak seviyesine, sonunda da estetize bir hayata ulaştırır. Ahlak, iyi bir toplum oluşturmak için asla yeterli olamaz. İyi bir toplum için ahlaktan fazlasına ihtiyaç vardır. Ahlak bize yapmamız gereken şeyleri, sınırımızı ve varacağımız noktayı söyler. Oysa estetikte böyle şeyler yoktur. İnsanlık estetik bir bakışla hiçbir zaman nereye doğru yolculuk yaptığını bilmediği içindir ki yolunu bir şekilde bulabilmiştir. Estetik bizi ahlak gibi ıslah etmeye çalışmaz. Islah ehlini cezalandırmaktan daha sancılı bir süreçtir. O cezalandırmanın en abartılı ve en ahlaki biçimidir. Ahlakın sınırlandırmaları ve cezalar bizi hep acıya sevk eder. Elbette sanat da bizi kederlendirebilir. Fakat sanatın bize verdiği keder bizi hem arındırır hem de yeniler. Sanat aracılığıyla kendi mükemmelliğimizi gerçekleştirebilir ve gerçek varoluşun sefil, alçaltıcı tehditlerinden korunabiliriz. Sanat, aradığı mükemmelliği dışarıda, doğada ve ahlakta değil, kendi içinde bulur. Hiçbir ormanda olmayan çiçekler, hiçbir koruda bulunmayan kuşlar ahlakta değil, sanatta vardır. Heidegger. Heidegger'in ayrıştırıcı, dışlayıcı yaklaşım bölümünde ele alınması onun etiği reddetmesinden dolayı değil, bilakis güzelliği hakikatle özdeş kılmasındandır. Belki onun bu yaklaşımını indirgemeci, ayrıştırıcı şeklinde değerlendirmek mümkün olabilirdi. Fakat bu kendi başına bir bölümün açılması demekti. Böyle bir bölümün açılması da hem meselenin uzamasına hem de Heidegger'in estetik düşüncesinin hakkıyla anlaşılmamasına sebep olurdu. Heidegger, etikle ve değerlerle alakalı konuşurken olabildiğince dikkatli olduğunu, buna rağmen yine de yanlış anlaşıldığını söyler. Ona göre aleyhinde bile olsa değerler hakkında konuşmak aslında varlık hakkında değil insan hakkında konuşmaktır. Değerler aleyhinde konuşuyoruz diye insanlar, insanlığın en yüce niteliklerini böylesine aşağılama cüreti gösteren bir felsefeden dehşete kapılıyorlar. Onların gözünde değerleri yatsıyan böyle bir düşüncenin, bir adım ötede her şeyin değersiz olduğunu ilan etmesinden daha mantıklı bir şey olabilir mi? Ama söylentiler nedeniyle pek de kasıt olmaksızın hemencecik sanırlar ki, bir şeyin aleyhinde konuşmak, otomatikman ilkenin olumsuzlanmasıdır ve bu olumsuzlanma yıkıcılık anlamı taşır. Heidegger aslında değerleri kökten olumsuzlamamaktadır. Onun meselesi değerler ve etik hakkında bir inceleme yapmaktan ziyade varlık üzerine tahlilde bulunmaktır. Zaten Heidegger etikle ilgili sorunların felsefe açısından çözümsüz kaldığını düşünmektedir. Oysa estetik öyle değildir ve estetik ona göre varlığın ışıklanışı ya da aydınlanmasıdır. Hakikat var olanın gizlilikten kurtulmasıdır. Sanat eseri hakikatin oluşmasından başka bir şey değildir. Diğer bir ifadeyle gerçekte var olanın ifşası ve açılımıdır. Eğer hakikat bir sanat yapısı içerisine girerse o zaman güzellik olarak görünür. Bu anlamda güzellik hakikatin varoluş türlerinden biridir. Gadamer'in ifadesiyle sanat ve güzellik bizde var olma artışı sağlayandır. Bu bağlamda Heidegger'in güzelliği hakikatle özdeş kıldığını, bir bakıma bir estetik metafiziği yaptığını söyleyebiliriz. Heidegger'e göre güzelin sanatta ortaya çıkması, kendisini işe koyan hakikat olup bir yandan gerçekliğin esere yansıması, bir yandan da hakikatin kendisini bir figüre yerleştirmesi ve sabitleşmesidir. Diğer bir ifadeyle kılıcı hale gelmesidir. Kısacası Heidegger kaynağını öznellikle insanda bulduğu sanatın duyusal alana yansımasının hakikatin ifşası olduğuna inanmakta, ve güzelliğin hakikate katılması olduğunu savunmaktadır. Bu ise duyumdan ziyade biçimin ön plana çıkması anlamına gelmektedir. Heidegger'in estetiği hakikatin insandaki ifşası olarak düşünmesi, öznede insan varlığa gelen ya da bütünleşen estetik ile etiğin kişide nasıl bir değişime ya da dönüşüme neden olduğu, kısacası oluşta estetik ve etiğin rolünün tahlil edilmesini gerekli kılmaktadır. Etik ve estetik bir unsur olarak arınma, kataris, tathir. Arınma kavramı Türkçe'de fiziksel temizlik veya bedeni kirlerin temizlenmesi, sanat ya da estetik aracılığıyla ruhun temizlenmesi, ahlaki anlamda ise ruhun tutku ve ihtiraslardan uzaklaştırılması ya da boşaltılması anlamında kullanılmaktadır. Grekçe bir kelime olan katharsis de genel olarak benzer anlamları içerir. Başlangıçta tıbbi ve dini alanlarda kullanılan katharsis kavramı, filozofların düşünce sistemleri içerisinde özellikle estetik ve ahlaki bir kavram olarak işlev görür. Pitagoras ve Pitagorasçılar tarafından katharsis dini bir karakter taşır ve özellikle müzik aracılığıyla etki altına alınan ruhun arınışı, yani ruhu ahenkli hale getirmek suretiyle dini bir temizleme olarak kabul edilir. Sokrates'in de Faidon diyaloğunda Pitagorasçılar gibi müzikle arınmadan bahsettiğini, neredeyse müzikle felsefeyi özdeşleştirmeye çalıştığını görürüz. Ona göre müzik baş erdemlerden olup kozmik düzenle kişi arasında ahenk kurarak onun ruhunu arındırır. Sokrates kendi sanatının katartik bir işlev taşıdığını ve felsefenin görevinin hekimlik sanatının bedenlerdeki hastalıklardan arındırılmasındaki gibi kötünün ruhtan uzaklaştırılması olduğunu belirtir. Sokrates, ruh katharsisini kendine göre en iyi arındırıcı olarak kabul ettiği elekhos soruşturma vasıtasıyla yapmaya çalışır. Arapça arınma kavramının karşılığı olan tathir kavramının da Türkçe ve Grekçe arınma kavramlarıyla aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir. Tathir elbisenin veya suyun temizlenmesi, ruhun arındırılması, kalplerin kötülüklerden ve ihtiraslardan temizlenmesi ve ahlaki erdemlerle kişinin arınarak yükselmesi manalarına gelir. İnsan, aklından önce duyuyu kullanır ve aklın işlevsel hale gelebilmesi için duyulur nesnelerin izlenimlerinin edinilmesi gerekir. Bazı kişiler yakın dünya tecrübesi diye adlandırılan duyu izleniminde kalırlar ve hayatları boyunca onların ilk ve son şeyler olduklarına inanırlar. Onların neden oldukları elem ve hazın kötü ya da iyi olduğunu düşünürler. Bunlardan birinin peşinden koşmanın ya da diğerini ortadan kaldırmanın yeterli olduğunu sanırlar. Hikmetin yakın dünya tecrübesiyle, yani duyu verileriyle sınırlı olduğunu iddia edenler, Plotinus'a göre doğuştan kanatları olan fakat ağırlıkları çok yükseğe uçmalarına engel olan kuşlara benzer bunlar. Böyle kişiler üstüne yükselmek istedikleri dünyanın nesneleri arasına yeniden düşerler. Çünkü üstlerinden bazı ağırlıkları arınarak atmamışlardır. Duysal hoşlanmalar bir dış uyarıcının varlığına bağlı olup o uyarıcı var olduğu sürece devam eder. Uyarıcı ortadan kaybolunca duysal hoşlanma da sona erer. Fakat estetik haz duyu temeline dayanmasına rağmen duyu alanını aşar ve insan kişiliğinin bütünlüğüne yönelir. Gerçekten de estetik haz bizi gündelik yaşamın tutkularından, kuşku ve kaygılarından kurtarır. Kısacası ruhumuzu arındırır. Bir konser salonundan çıkan kişinin konsere girerkenki ruh halinde olmadığını yaşantılarımızdan biliriz. Kısacası estetik obje karşısında gündelik kaygı ve korkulardan arınır, evrenselleşiriz. Kendimizi mutluluk kazanmış bir insan gibi hissederiz. Her özne objeyi ya da özelde estetik objeyi belirlerken kendinden çıkar, heyecanla dışa yönelir. Yani kendine yabancılaşır. Özgün, alışılmadık fikirlere sahip olan sanatçıların dünyaya ve eşyaya, yani en alışıldık nesneler ve en bilindik olaylara yeniden baktıkları ve bir bakıma kendine yabancılaştıkları görülmektedir. Bu yabancılaşma sayesinde eşya ve hadiselerin perspektifleri değişmekte, insan kendi içinden arınarak başka bir insan olmaktadır. Her estetik deneyim, insanın duysal ve akılsal doğasının birbiriyle bağdaştığı ve bir uyum içine girdiği insaniliği içindeki insan ilişkilerinin imkanını gösterir. Elbette insan en genel anlamda doğada varlıktır, daha özel bir anlamda dünyada varlıktır. Kısacası dünya insanı içeren doğadır. İçle dışı, kendimizle dünyayı birbirinden ayırmak çoğu zaman imkansızdır. Dünyada olduğumuzu bilir ve kendimizde dünyayı buluruz. İçsellik dışsallığın, dışsallık da içselliğin bir görünümü ya da uzanımı gibidir.